Kalbin Böcüğü, Atilla Atalay, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2009 İstanbul. Bu kitap 271 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ocak 2010. Okuyan Feryal Çabuk. Bir keresinde Oğuz abi söylediydi. Her şeyi yazıp çizdikten sonra bir çeki taşı kalır insanın içinde dediydi. Çeki taşı nedir bilmiyorum. Ama tüm o komikliklerden sonra insanın içine oturan ağır ve kıpırdatılamaz acıklı bir şeylerin kaldığı doğrudur. Yazarsın, çizersin, bunlar hakikaten birilerini güldürür ama Oğuz abinin söylediği gibi senin içinde bütün güldürücü, sevindirici, coşkulu bileşenleri aldıktan sonra ağır, yerinden oynatılamaz, gözyaşı dahil bilinen herhangi bir sıvıyla akıtılıp temizlenemez bir tortu kalıp birikir. Geriye irisinden bir taş, çeki taşı kalır. Ben işte o ciddi ve hisli yazıları yazmaya kalkıştığımda çeki taşından kırabildiğim parçalarca harfler yaptım kendimce. Atilla Atalay 1963 yılında İstanbul'da doğdu. 1978'den başlayarak 10 yıl boyunca Gırgır ve Fırt dergilerinde mizah öyküleri yazdı. İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesini bitirdi. 1989 yılında çalıştığı dergilerden ayrılarak Hıbır, daha sonra HBR Maymun dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Yazılarını halen Leman, Bele Manyak dergilerinde sürdürüyor. Atalay'ın yayınlanmış kitapları Usulcacık 1990, Ebe Kulak 1993, Sıdıka 1994, Civciv Kutusu 1995, Uyuyamadığım Düş Kovalayan 1996, Menekşe İstasyonu 1996, Yalnızlık Aletleri 1997, Dup Dup Çedene 1999, Eray 1999, Hayaller Kahyası 2000, Ağlama Dolabı 2003, Kişi Başına Bir Yalnız 2006. E-posta atilla.atalay@gmail.com. Web http://www.atillaatalay.netfilms.com www.atillaatalay.blogspot.com. Kalbin Böcüğü. O demişti bana ilk önce, senin kalbinin böcüğü ölmüş diye. Ben o zaman anlayamadıydım o lafı. İşin içinde böcek, haşerat filan olunca bir şeylere fena kızmış herhalde diye soramadım da. Şükriyem de gitti şimdiki. En son Deli Bir Zemheri havasında camının önüne gerili iplerden donup tuhaf şekiller almış çamaşırları toplarken usulca bizim camı açıp kafasına bir kar topu ekleştirmiştim. Kim attı diye etrafına bakınırken Şükriya diye bağırdım kendisine. Giderek ilerleyip kendisini gün be gün dilsiz bırakan hastalığı nedeniyle artık pek konuşamadığından "Sen miydin lan, aklımı çıkardın be manyağın evladı" gibisinden gülerek el işaretleri yaptı. Sonra "Nasılsın, kaç zamandır yoksun?" diye sordu. Elleriyle, dili gittikten sonra hepten küçülen yüzü, kocaman kalmış gözleriyle. "İyiyim," dedim. "Öpüyorum yanaklarından, ellerinden," işaret yaptım ben de. Havada görünmeyen bir çay bardağı karıştırdı. "Gel çay içelim," dedi. "Sonra gelirim," dedim ellerimle. Onun daha bebekkenden beri gördüğü, artık yaşlı yüzümle. Belki bir kez de... Gazetesini almış eve dönerken bahçenin demir kapısı önünde yine sessizce kendisine yaklaşıp artık ufacık kalmış Şükriye'mi kucaklayıp havalandırdım. O da bana sarıldı, gülüştük. Belki diyorum, çünkü bu gerçekten oldu mu yoksa şehrin öbür tarafındayken onu çok özlediğim için gördüğüm bir rüya mı bilemiyorum. Öldü dediklerinde keşke son bir kez. Belki ondan. Ben kendisini Sıdıka'ya kızdı da ondan böyle börtülü böcekli laflar etti zannediyordum. Çünkü Sıdıka'yı, onu ve kızını, hatta oğlunu, kocasını, neredeyse tüm aileyi gözlemleyerek yazmıştım. Meğersem baştaki komiklikleri geç, kitapların sonunda yazdığım hisli öykülerde anlatmışmışım onu. Öyle söyledi Şükriye. Sonradan bir gün, "Peki ne demek senin kalbinin böceği ölmüş?" diye sordum Şükriye'me. Çukurova yöresinde bir deyinmiş. Hani hayattan bıkmışlara, olup bitenle baş edemeyip vazgeçenlere derlermiş bu lafı. Kalbinin böceği ölürmüş işte onların. Sonra dururlarmış işte öyle. Zaten el kol işaretleriyle Şükriye'min güçlükle çıkardığı yarım sesleri tamamlayarak, bazen de elindeki konuşma kağıtlarına yazarak anlaşıyorduk. O yüzden bir yanlışlık olabilirdi. Bir kez daha sordum. Nasıl yani dururlar? Bir ilaç firmasının bilmem kaç sayfalık bloknotuna yazarak yanıt verdi işte. Ne yapıyorsun diye soran olursa, hiç işte duruyorum derler. O kadar. Şükriye'nin bloknotunda titrek çocuk yazısıyla yazdığı o cevabı okuduğumda kala kaldım öyle. O kadar. Çünkü çoğumuz bazen sadece duruyorduk hakikaten lan. Yani öyle hayata karşı falan değil. Hayatta bak hiçbir şey yapmadan duruyorum şuracıkta, duruyorum. Hadi ne yapacaksan yap, bitsin der gibi. Sonra bir süre öylece durduk ikimiz de. O daha bir kıpırdısız, hepten yorgun duruyordu. Bir ara ben bir şeyler anlatayım istedim. Ama bozmaya cesaret edemedim duruşunu, hastaydı. Söyleyeceklerimi sonraya bırakıp elindeki konuşma bloknotuna yazdım. Yerim seni Şükriyem, güzel dur, uslu dur. Sonra yine çay içmeye geleceğim bak. Sarıldık. Günün birinde Şükriyem'in okuyup önce kendisinin, sonra benim içimdeki böceğini bulacağını bilsem yazmazdım belki de o öyküleri. Ben öylesine yazıyordum. Joker'di derginin adı. Kendi kendime komikçi değil de ciddi bir şeyler yazmaya karar vermiştim belki. İşin aslı niye olduğunu tam da bilemiyordum o zaman. Yazdım işte onlardan. Daha o dakikada fırçayı yedim. Meslekte üstat bir çalışma arkadaşım, ''Ne ki oğlum şimdi bunlar, yazma bu drambolin şeylerden, sen mizahçısın.'' demişti. 4,5 yaşında İstanbul'dayım. Annem ve babam işteyken bana Nazlı Bulgur adında bir teyze bakıyor. Bir keresinde Nazlı teyzenin işi var ve annem görev yaptığı okuldan izin alamadı. Yani ben 3 saat filan evde tek başıma kalacağım. Annem benim artık delikanlı olduğundan söz ederek evde uslu uslu oturup radyo dinlememi ve asla sokağa çıkmamamı tembihleyerek okula gitti. Allah için bir süre gerçekten uslu uslu radyo dinledim. Fakat bir süre sonra canım inanılmaz şiddetle ekmeğe sürülü salça istedi. Komşumuz Şükrü Hanım'ın suçu. O alıştırdı beni salçalı ekmeğe. Sokakta oynarken bir koşu gidip kapısını her çaldığımda salçalı ekmeğim hazırdı. Sonradan hatırladım bakınız. Annem beni lan oğlum evde aç kalıyormuşsun gibi ikide bir el alemin kapısına dayanıp salçalı ekmek istemesene diye azarladığında yine de salçalı ekmeğin büyüsüne karşı koyamadığımdan kendimce bir çözüm bulmuştum. Ekmeğimi evden kendim götürüyor, Şükriyem'e uzatıp bunun üzerine salça sürebilir miyiz diyordum. Çocuk aklıma göre böylesi daha adil oluyordu. Karar verdim. Kapıya komşuya gittiğime dair bir not bırakıp salçalı ekmek yiyeceğim. Fakat not bırakacak okuma yazma bilmiyorum. Yani bana sorarsanız biliyorum tabii. Mesela S harfi var, bir yılana benziyor. H harfi var ki ben bunu bir merdivene benzetip çizebiliyorum. Annem zeki kadındır. Sadece komşunun ismini yazsam nereye gittiğimi anlar. Şükriye ismi karışık geldi. Karar verdim, kızı Sevim'in ismini yazıp gideceğim. Yazdım. S harfini yaptım. Sonra kendimce E sandığım bir şeyi yanına koydum. Fakat V, I, M harflerini hayatta beceremeyeceğim. Mutfakta Vim denilen bir temizlik tozu olduğu aklıma geldi. Tabii ya. Gidip kutuyu buldum. Üzerindeki 3 harfli sözcüğü de S ile E'nin yanına koyduğum gibi ver eline salçalı ekmek. Zaten başka hiçbir yere gidemeyeceğimden annem beni Sevimler'de buldu. Hiç kızmadı. Oğlum kocaman olmuş da yazılar yazmış dedi. O beni, ben de salçalı dudaklarımla onu öptüm. Ne yazdın peki dedi. Nasıl yani? Sevim yazdık ya. Sefay ne demek oğlum diye sordum. Biraz sonra temizlik tozunun üzerinde Vim değil Fay yazdığını anlamıştım. Notlar adlı öyküden. Joker dergisi 22 Mart 1993. Bu öykü mü ne? Tam bilemedim şimdi. Şunlardan yazma hakikaten abi. Hem bizim konsept dergilere gitmiyor hem de iki cami arasında beynamaz gibi. Seni hayatın sonuna kadar ciddiye almazlar ki. Bu öyküleri yazarken takma isim mesela, o olabilir, onu dene diyen abilerim oldu. Bense ciddiye alınmayı kim istiyor ki lan dedim birçoğuna. Hafız, ben kısa dönem entellik çağı gelmiş her Türk erkeği gibi aynı zamanda bir de yol filmi çekmek istemiyorum ki. Altı üstü yazı yazıyorum. Sen takılma usta, bırakacağım ben bu işleri. Opera yazıyorum. Libretto'nun yarısındayım. Bir aryayı da bizzat seslendireceğim. Bu bakımdan sesimi yormamam lazım. Kapatalım bu mevzuları. Gibisinden geyiğe tuttuklarım da oldu. Velhasıl kimseye kök komikçi kitaplarımın sonuna bu hisli öyküleri niye yazdığımı gerçekten anlatmamıştım. Bir gün kapısını çalıp o salçalı ekmeklerin hatırına sana kalbimin yarı ölü böceğinin ters dönmüş bacaklarını kırpıştırırken bana anlattığı öykülerin sırrını söyleyeceğim Şükriyem dedim. Gülsün diye Osuran Adam'ın filminden başladım. Şimdi filmde şöyle bir adam vardı. Sirkteki şovunu yapmak için gündüzleri sürekli zorla patlayıncaya kadar lahana yiyordu. Öyle böyle değil ama. Karısıyla dolaştıkları karavan lahana dolu. Adam sabahtan kalkıp tencere tencere lahanayı zorla acı çekerek yiyor. Akşamları da sahneye çıkıp alabildiğine gürültülü yelleniyor. Ortalık alkış kıyamet. Alevli osuruğuyla sevgilisinin saçındaki gülü düşürüyor. Finalde sahnedeki motorunu atlayıp poposuna yerleştirdiği okla tek yellenişte hedef tahtasını tam ortasından vuruyor. Bana kalırsa işte benim yaptığım iş de böyle bir şey. Güldüren şovumu yapabilmek için sürekli lahana yiyorum. Akla ziyan televizyon programlarını izleyip gazeteleri okuyor. Orta zekalılar cennetinin türlü çeşitli meleğiyle fitbolundan cep telefonuna milyon türlü geyiğe dalıyor. Bar taburesinden meyhane sandalyesine, oradan sinema koltuğuna, tribünlerde, hipodromda, metrobüslerin cam kenarında döt gezdirip kulak kabartıyorum. Bin ilmekli halife halısı çiğnediğimde oluyor, göz göre göre moka bastığımda. Sonra işte elde kalem, kendimce sahneye çıkıyorum ben de. Yalan değil, epey de alkış almışlığım vardır ha. Gel gelelim, işin burnundan fışkırıncaya kadar lahana yeme gibi zor bir bölümü hakikaten var. Çok gülüştük Şükriye ile. Elindeki konuşma kağıdına benim için manyaksın yazdı. Salçalı ekmeklerin böyle bir şeye neden olup olmayacağını konuştuk el kol hareketleriyle. Güldü, güldük. Elleri havada benim çocukluğumu çizdi. Çizmese iyiydi. Kendisine çaktırmadan mutfağın oralara bir yere kaçtım. Kapalı alanda yarım sigara içip ağlamak suretiyle 4207 sayılı kanuna fütursuzca muhalefet ettim. Bir keresinde Oğuz abi söylediydi. Her şeyi yazıp çizdikten sonra bir çeki taşı kalır insanın içinde dediydi. Çeki taşı nedir bilmiyorum. Ama tüm o komikliklerden sonra insanın içine oturan ağır ve kıpırdatılamaz acıklı bir şeylerin kaldığı doğrudur. Yazarsın, çizersin, bunlar hakikaten birilerini güldürür. Ama Oğuz abinin söylediği gibi senin içinde bütün güldürücü, sevindirici, coşkulu bileşenleri aldıktan sonra ağır, yerinden oynatılamaz, gözyaşı dahil bilinen herhangi bir sıvıyla akıtılıp temizlenemez bir tortu kalıp birikir. Geriye irisinden bir taş, çeki taşı kalır. Ben işte o ciddi ve hisli yazıları yazmaya kalkıştığımda çeki taşından kırabildiğim parçalarda harfler yaptım kendimce. Kalbimin böcüğüne gelince, seninki öldü mü Şükriyem? Benimki de ölmedi, fıtıl fıtıl dolaşıyor ortalıkta. Bakma sen, bazen ne yapıyorsun diye soran olduğunda, hiç işte duruyorum öyle dediğim oluyor. Dururken bakıyor, hatta fena halde gözetliyorum ama. Al Şükriyem, şimdik 30 yıl boyunca bakıp biriktirdiklerimden, yani o çeki taşından günç bela yontabildiklerimden bunlar. Benim kalbimin böceğinden seninkine, sevgiyle. Islak kibritler. Kalleş kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. Korkak kelleni kalleş bedeninden ayırmaya geldim. Ya da buna benzeyen bir cümle. Saat 05 itibariyle bunları işiterek uyandım. Bir gece önce çalar saat niyetine kurulan bilgisayar bu çeşit laflar sarf ederek muhtemelen saçma sapan geçecek bir yünün ilk haberini veriyor. Kerem, cins arkadaşım benim. Hayatını böyle şeylere adamış alçak. Malkoçoğlu filminden seçme diyalogları bilgisayarın uyarı sesleri bölümüne kaydettiğini söylemişti. Ama sabahın köründe bu diyalogla uyanacağımı düşünememiştim. Ankara'dan döneyim, ilk işim o hıyarın bilgisayarını olmaz türlü şebeklik efektleriyle patlatacağım. Şehirlerin şehri, adi İstanbul. Ankara'ya gideceğimi duyup kıskandı. Gün doğarken boğazın olan güzelliğini sergileyip aklımı alıyor. Aslında şehrin bir ucunda oturup yalnızca sabah bir yerlere yetişmek zorundayken arkadaşların evinde kalacağıma ben de şuralarda bir bekar evine kiracı girsem diyorum. Tek oda yeter. Diyorum ama ödüm patlıyor benim Taksim'in arka sokaklarından. Biliyorum bir dalıp gidersem kimse bulup da çıkaramaz beni buralardan. Yok ama ara sıra barlara falan değil daha arka sokaklara kederli gölgelerin dolaştığı diplere karışır giderim ben. Sarı, mor ışıklı kurnaz taksiciler, weekend, thanks God Friday triplerine kapılmış, yok yere bunalım sahibi, bodyguard yalakazı eblehler, bitirim değnekçiler, protest sosyete. Biri mi ağlıyor? Evet öyle olmalı. Ben Kerem'in mutfağından Cihangir manzarasına dalmış, tek tek sayarak içlerinde henüz sırlarını çözemediğim bir geyik grubu bulmaya çalışırken birisi hıçkırıyor. Martılar ağlar mı peki? Pis pis gülenleri oluyor gerçi. Erol Taş'ın üzümü salkımıyla yutup tavuk butu dişlediği sahnelerdeki gibi kıah kıah kıah. Yok ama martı filan değil resmen hıçkırık bu. Mutfağın önündeki küçük balkonun kapısını açtım. Soğanı var herifin ya. Kerem balkon kapısının koluna bir file içinde kuru soğan asmış. Ne pişiriyor bunlarla acaba bu salak? Kapının kolundan kurtulan file yere düşünce birkaç soğan yuvarlanıp balkondan aşağı uçtu. İlk iş onların düştüğü yere baktım. Kafamı kaldırdığımda o henüz aşağıya düşen soğanlara bakıyordu. O, ağlayan. Tam karşı binada, hafif çapraz ve biraz daha aşağıdaki bir balkonda, iki eliyle sıkıca demirlere yapışmış öylece duruyor. Kafasını kaldırmadan ağlamayı sürdürdü. Bir ara iyice eğildi. Katılarak ağlarken uzun siyah saçları boşlukta uçuşuyor. "Düşeceksin!" diye bağırdım. Tek harekette başını kaldırıp gözlerimi buldu. Luna Park'ta babasının elini bırakıp da kaybolmuş çocuk gibi. Bir sürü yaşla birlikte korku, telaş, çaresizlik öyle bir şeyler akıyor gözlerinden. Eliyle saçlarını düzeltirken düşük bir ses tonuyla "Merak etme, yapmam öyle bir şey. Hadi sen işine bak, gir içeri," dedi. Ses tonundan sabahın körü olduğunu hatırlayıp aynı tonla "İyi ya, yapma zaten öyle bir şey. Değmez yani. Hayat her şeye rağmen güzel. Övünk böünk." Kendime inanamayaraktan böyle bir şeyler dedim. Köprü şovuna çıkanlara diyorlar bu laflardan. "Atlayıp da başımızı belaya koyma bacım," gibisinden mekanik yasak savarcasına. Öyle bir öfkeyle baktı ki çenesi titriyor, yine ağlayacak. Önce o içeri kaçmasın diye atik davranıp hızla mutfağa daldım. Yere diz çöküp bulunduğum yerden mutfak kapısını ayarlayarak camdaki yansımasından onu gözetlemeye başladım. Ters bir durum olursa aniden fırlayıp müdahale edeceğim yani. Nasıl olacaksa. Balkonda yere oturdu, avucunun içine çektiği kazağının koluyla gözlerini siliyor. İyi, en azından oturdu. Bir ara kafasını kaldırıp bizim balkona doğru bakmaya başladı. Sesini duydum sonra. "Bana baksana, orada olduğunu biliyorum. Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Hop, o kapının camından ben de seni görüyorum, salak." Sobelenmiş gibi gülerek kafamı aşağı uzattım. Ama o hiç gülmüyor. Elindeki tek dal sigarayla kibrit kutusunu sallayarak "Oradan kibrit, çakmak gibi bir şey atsana. Bu kibritlerin hepsi ıslak," dedi. "Ama bu çok saçma ya. Dün biz de ıslattık vasati kırk çöpü. Kerem kelle olup üzerine rakı bardağı devirdi." Fırının çakmağıyla bir sigara yakıp yeniden balkona çıktım. "Tut," diye yanık sigarayı atarken mevzu olsun diye. "Çok saçma ama. Bizdeki kibrit de ıslak. Dün gece üstüne rakı devirdik. Sonra bütün gece fırının çakmağıyla yaktık sigaraları." Gamzeleri var, güldü ama çok kısa sürdü. Yine çenesi titriyor. "Hadi ama ya, yapma artık, niye üzüldün ki bu kadar?" dedim. İçeri doğru giderken "Söyledin ya," dedi. "Bazen bütün kibritler ıslak oluyor. Diyelim ki kendini yakacaksın, onu bile beceremiyorsun." Kapının tülleri arasında karışıp kayboldu. Kerem kötü sızmıştı. Onu uyandırıp anlatamadım. Bir ara ne yapacağımı iyice şaşırıp karşı balkona birkaç soğan attım. Belki sesini duyup dışarı çıkardı. Otobüse giderken geri dönüp o balkona ait olabilecek birkaç zile bastım. Apartman sakinleriyle anlamsız birkaç konuşma, sonra Ankara. Döndüğümde "Adı Fahriye," dedi Kerem. "Taşındılar ama bir Erzincanlı'ya gelin gitti. Hakikaten de ne şirin komşumuzdu." Ardından kendisine 1,5 kilo soğan borcum olduğunu söyledi. Derken makarayı bırakıp "Oğlum, buralarda her cama çıkıp ağlayan manyağa bakarsan hayatın kayar," diye bir hayat dersi verdi. Sonra cebimizde henüz kuru kibritler aşağı inip rak barlara karıştık. Geç saatlerde kelle olmuş, kusmakla ağlamak arasındaki bin kederli yüze baktım belki, onunki yoktu.